T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden herkese merhaba. Kansu ve Mertcan'la hazırladığımız bu bölümde dünya için birçok belirsizlik barındıran zorlu yıl 2020'yi konuşacağız. info@t.org'dan bize ulaşabilir, bölümle ilgili yorum, soru ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Evet, zorlu bir yıldı dedik. Birinci sebebi olaraksa son dönemde dünyayı en çok etkileyen COVID-19'un tüm yıla hakim olmasını koyabiliriz. Neredeyse bütün insanlığın sorunu haline gelen pandemide yılın son döneminde umut var gelişmeler olsa da 2020 boyunca karşımıza getirdiği soru işaretleri ve sonunda ışık görünmeyen tünel olarak hayatlarımızdaki varlığı fazlasıyla ürkütücüydü. Bu hal bilgi ekosistemine de yansıdı ve hep konuştuğumuz o infodemi kavramının yanı sıra yanlış bilgi yayılımı da hızla büyüdü. Teyit olarak 2020 boyunca başta COVID olmak üzere birçok konuya indik. Analizler yayınladık, dosya yazıları hazırladık. İşte bu bölümde de biraz geride kalan yıldan başlıkları konuşalım istedik. Elbette buradaki süremize sığmayacak kadar çok olay oldu ama çok sayıda farklı konuyla karşılaştık. Ancak bilgi ekosistemindeki düzensizliğin arttığı bu yılda bugün konuşacağımız konular önümüzdeki yıllara ilişkin değiştirmemiz gerekenler için bir ipucu, belki de kısa bir hatırlatma olarak bizim için de bir kolaylaştırıcı olacak. Peki konuları nelere göre belirledik? Kriz olarak adlandırdığımız bazı olayları buraya aldık. Bilgi ekosistemini etkileyen bazı kırılımları da konuşmak istedik ve bunlarla mücadele içinde altını çizmek istediğimiz konular gündemimizde. Ve kutlamalarla girdiğimiz yılın ilk ayıyla başlayalım.
Ocak 2020'de yeni koronavirüs henüz ülke sınırlarımıza resmi olarak giriş yapmamıştı ama salgın hakkındaki iddialar teyidin radarına çoktan girmişti. Yanlış bilgi içeren ses kayıtları ve koronavirüse örneğin üzüm sirkesinin iyi geldiği gibi hatalı tedavi yöntemlerine ilişkin iddialar, salgın sürecinde bilgi ekosisteminin ne tür yanlış bilgilerle bezeli olacağının da bir nevi sinyalini verir gibiydi. Ocak ayının sonlarına doğru yeni koronavirüsün ciddi yansımaları olabileceğine dair bazı haberler geliyordu Dünya Sağlık Örgütü'nden. Ama henüz tabii ki salgın bir pandemi boyutunda değildi. Meselenin farklı bir forma bürünmesiyle birlikte bizim için özellikle yalnızca yerli kaynakları değil, yabancı kaynakları da takip etme gerekliliği artıyordu. Nitekim salgın ülkeden ülkeye sıçradıkça bu belirsizlik ortamında öne sürülen yanlış bilgilerin Türkiye'ye ithal edilmesi, Türkiye'ye bir şekilde ulaşması da çok sürmüyordu. Tam da aslında aynı tarihlerde Ocak ayının sonlarına doğru T-Cetveli Podcast dünyasına giriş yaptı. Bu sene 16 Ocak 2021'de birinci yaşımızı kutlayacağız.
Evet ya, şaka maka bir yılı geride bıraktık. 28 bölüm çıkarmışız bu bir yıl içinde. Programa Atakan ve Gül'ünle birlikte başlamıştık biz. Hatta ilk programda, hiç unutmuyorum, 16 Ocak'ta yayınladığımız programda doğrulama organizasyonları için 2019'un nasıl geçtiğini biraz konuşmuştuk. Ve gazeteciliğin birçok alanına temas ettiğimiz bir dönem geçirdik program sayesinde. Onu da söylemediğim. Tabii Ocak ayını kapatmadan bir meseleye daha girelim. 24 Ocak 2020'de Elazığ'da yaşanan deprem de yılın ilk büyük krizlerinden biriydi. Deprem gibi doğal afet anlarında yanlış bilgi pek çok farklı bağlamla karşımıza çıkıyor. 6.5 büyüklüğündeki depremde 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybetti. O günkü manzarayı tabii kolay kolay unutmak mümkün değil. Kurumlara mal edilen açıklamalar o felakette bizi fazlasıyla uğraştırmıştı hatta. Bir de şimdi adını bile kimsenin hatırlamadığı Dyson Lean ve kehanetleri de o dönem üstümüze çökmüştü resmen. Hatta T-Cetvel'in 3. bölümünde bu konuyu konuşmuştuk.
Şubat 2020'ye geldiğimizde Salgın Var başlıklı çalışmamızı takipçilerimize sunduk. Bu çalışma özetle Soner Yalçın tarafından kaleme alınmış ve içerisinde bir dizi modern tıp ve aşı karşıtı iddia barındıran Kara Kutu isimli kitabın kapsamlı bir değerlendirmesiydi. Kitapta dile getirilen iddialar elbette özgün iddialar değillerdi. Yani kitap çeşitli kaynaklardan derlenmiş, İngilizceden çevrilmiş. Çoğu da aslında yıllar önce çürütülmüş iddiaların bir çeşit allanıp kullanmasıyla oluşturulmuş bir kitaptı. Biz kitaptaki iddialar üzerine 70'e yakın yazı yayınladık. Belli başlı iddialar hakkındaki gerçekleri takipçilerimizle paylaştık. Burada kitabın veya yazarının tabii bizim için ayrıca bir önemi yoktu. Yanlış bilgiler içeren böyle bir derlemenin Türkiye'de hatırı sayılır büyüklükte bir kitleye seslenebilen biri tarafından kaleme alınmış olması ve bu derlemenin ilk basımda 300 bine yakın kopyasının ülkenin dört bir yanına gönderilmesi bizim için bir hayli kritikti. Nitekim sağlık alanında yayılan yanlış bilgilerin hayati sonuçları olabileceğini biliyorduk. Bu tarz pervasız çıkışların önüne geçmek için de bir doğrulama kuruluşu olarak hareket etmemiz gerekiyordu. Bu bizim bir nevi görevimizdi bir bakıma. Bu başlığı kapatmadan önce okuyucularımızla, dinleyicilerimizle yeniden paylaşalım. salginvar.teyit.org adresinden yaptığımız çalışmalara halen erişebilirler.
Hatta Mertcan, o dosyanın bence böyle bir dönemde yayınlanmış olmasının önemini bugün bakınca daha da fazla anlıyoruz gibi geliyor. Biz bu iş için kollarımızı sıvadığımızda dünya çapında bir salgın yoktu ve aşı karşıtı tartışmaları daha farklı bir yerden sürüyordu. Salgının başlamasıyla o dönem hazırladığımız yazıların önemi bir kez daha karşımıza çıktı aslında. Covid-19'un yayılmaya başlaması ve dünyanın farklı ülkelerinde peş peşe vakalar ortaya çıkması kaygıyla izlediğimiz günlerin başlangıcıydı. Dünyanın dört bir yanından gelen görüntüler işte sosyal medyada yayınlanıyordu. Virüse ilişkin bir sürü iddia ortada dolaşıyordu. Birçok çalışma yaptık. Ancak o dönemin yine hala da süren güzel bir dayanışma örneğinden de bahsedelim. IFC'nin oluşturmaya başladığı bir database var. 70 ülkeden teyit kuruluşlarının katıldığı bir veri bankasında yüzlerce hatta binlerce analiz yer alıyor. Onun da notlarını hatta bu bölümün açıklama kısmına mutlaka koyarız.
Mart ayına geldiğimizde ise infodemi kavramını duymaya başladık. 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un bir pandemi olarak da nitelendirilebileceğini ifade etti. Türkiye'de resmi olarak ilk tespit edilen koronavirüs vakası da yine bu tarihte açıklandı. Teyit ekibi olarak ise bu tarihten itibaren uzaktan çalışma düzenine geçtiğimizi ve uzaktan çalışma düzeninde Aralık ayı itibariyle 10. ayımızı bitirdiğimizi söyleyebilirim. Mart ayıyla birlikte televizyondaki haber programlarında, gazetelerde ve sosyal medyada sıkça rastladığımız infodemi kavramından bahsetmiştik. İnfodemi, information ve epidemik kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuş ve hem doğru hem de yanlış bilgilerin hızla ve çok farklı mecralarda yayıldığı bir bilgi yığınını ifade ediyor. Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, biz sadece bir epidemiyle değil, aynı zamanda bir infodemiyle de savaşıyoruz açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama sadece virüsün değil, aynı zamanda virüsle ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgiler de dahil tüketilemeyecek kadar çok bilginin yayıldığı vurgusunu yapıyordu. İnfodemi kavramı düşündüğümüzde de bu vurguyu daha iyi anlıyoruz. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün infodemiyle mücadelesinde daha sonra COVID-19 ile ilgili güvenilir bilgilerin erişilebildiğini arttırmak için Wikipedia, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber gibi platformlarla işbirliğine gittiğini vurgulamak gerekiyor. Ve tabii koronavirüs etrafındaki işte mit denilebilecek yanlış bilgileri, yanlış tedavi yöntemlerini çürüterek infografikler ve videolar halinde yaygınlaştırdığını ve doğru bilgiyi daha görünür kılmak üzere çalışmalar yürüttüğünü de eklemek iyi olur.
Nisan ayına geldiğimizde artık bizi 5G iddiaları biraz yormaya başlamıştı. İddialar özetle 5G teknolojisinin COVID-19 hastalığına sebep olduğu veya yeni koronavirüsün yayılımını tetiklediği üzerineydi. Bu iddialar hiçbir bulguya dayanmıyordu. Ama tabii bu durum iddiaların yaygınlaşmasının önüne geçemiyordu. Bir bakıma bu iddiaların Türkiye'ye girişi noktasında hazırlıklıydı. Yani henüz Türkiye'de yaygınlaşmadan önce birçok farklı dilde gündeme gelmişti. Biraz bakalım bu yanlış bilgiyi Türkiye'de kimler kitleselleştirmeye çalışacak diye bakıyorduk ki çok da uzun sürmedi. Nisan ayında yaptığımız iki ayrı çalışmada 5G iddialarının Türkiye'ye sosyal medya üzerinden değil, geleneksel haber kaynakları vasıtasıyla giriş yaptığını ve burada da özellikle köşe yazarlarının rolünün olduğunu gördük. Soner Yalçın, Arslan Bulut, Bedri Baykam, Ahmet Maranki gibi isimler köşelerinden bu komplo teorisine göz kırpmış. Abdullah Çiftçi ise televizyon ekranlarından bu iddiayı destekler yönde görüşler paylaşmıştı. İddiaların sosyal medyadaki yayılımını izlediğimizde ise 5G karşıtı paylaşımlar yapan ve yüksek etkileşim alan hesapların aynı zamanda daha önce aşı karşıtı çalışmalarıyla bildiğimiz bir ekiple temas halinde olduğunu tespit etmiştik.
Diğer bir taraftan Nisan ayında yanlış bilgiyle mücadelede de önemli bir gelişme WhatsApp'tan geldi. uçtan uca şifreleme özelliğiyle çok fazla kullanıcının tercih ettiği kapalı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesaj iletmeye yani forward özelliğine sınır getirdi. Böylece bir mesaj artık tek seferde yalnızca 5 farklı sohbete iletilebiliyor. Ayrıca çift ok ile çok kez iletildi şeklinde gözüken mesajların şirketin yeni düzenlemesiyle birlikte %70 oranında düştüğü duyuruldu. Bu sonuç ileti limitiyle ilgili yeni düzenlemenin yanıltıcı bilgilerin, hatalı ilişkilendirilmiş görsellerin ve şüpheli ses kayıtlarının da yayılımının azalmasına yardım edebileceğini gösteriyor. Her ne kadar yanlış bilgiler ekran görüntüleriyle yayılmaya devam etse de ya da ileti mesajları kopyalanarak yaygınlaştırmaya devam etse de ve dolayısıyla mesaj iletme sınırının es geçtiği bir takım kullanıcı hareketleri gözlense de atılanın önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu çabayı yine bir kapalı mesajlaşma uygulamasının sınırları dahilinde düşünmek iyi olabilir. Önceki bölümümüzde de değindiğimiz gibi kapalı mesajlaşma platformları teyitçiler için ulaşılması çok zor olanlar olduğu için ve burada bir müdahale daha zor olduğu için buradaki en iyi yöntemlerden biri bireylerin dayanıklılıklarını arttırmak. Yani yanlış bilginin yayılmasını önleyici bir müdahale tasarlamak. Burada da WhatsApp için özel tasarlamış olduğumuz teyidin WhatsApp stickerlerini örnek verebiliriz.
Aslında geçen ayla bağlantılı olarak bir cümle Zoom'a da değinelim mi? Uzaktan eğitime geçmemizle birlikte dijital güvenlik konusu tartışmak zorunda olduğumuz başlıklardan biri oldu. Zoom'un da hayatlarımızda daha belirgin yer alması, eğitim hayatında acaba bu program güvenli mi değil mi sorusunu beraberinde getirdi. Hatta bazı öğretmenlerin hesabından Zoom'un para çektiği iddia edildi. Ancak işin ardından yani bugün bakınca oltalama saldırısı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da önemli. Bir de ya ne kadar Zoom dolu bir yıldı değil mi? Yani nasıl hissettiriyor size bu Zoom sohbetleri?
Yani Zoom bende hiç şüphesiz çalışmalarımızda büyük bir kolaylık sağladı. İşte Zoom, Slack gibi araçlarla aslında bir bakımın ofis ortamına duyulan ihtiyacın bir hayli azaldığını gördük. Ama senin de dediğin gibi Emre, bu meselenin dijital güvenlik boyutu zaman zaman rahatsız ediciydi. Bu öğretmenlerin hesabından Zoom'un para çekmesi gibi iddialar doğru değildi tabii ama başlarda Zoom'un ciddi güvenlik açıklarıyla geldiği, uygulamayı geliştiren şirketin de sürekli olarak güncellemelerle bu sorunları bertaraf etmeye çalışmasından da belliydi. Yakın çevremizden çok fazla Zoom bombing vakaları dinledik. İşte görüşmeye davet edilmeyen kullanıcıların konferansı baltalamak için Zoom odalarına girebildiği bir hayli problemli vakalar yaşandı. Bende açıkçası bu Zoom meselesi biraz bitkinlik de yarattı. Yani bazı günler Zoom toplantılarına girmekten neredeyse çalışamaz hale geldik. Her yerde Zoom üzerinden düzenlenen, gerçekten çok nitelikli olan konferanslar da görmeye başladık ama bir noktadan sonra katılmak istediğim ama artık ekrana bakmaktan yorulduğum için pas geçtiğim çok fazla etkinlik oldu diyebilirim.
Ben de benzer hissiyatı yaşadım. Yani Zoom yorgunluğu gerçekten bu yılın önemli kavramlarındandı. Yani iletişim kurmak zaten başlı başına zorlu bir süreç. Yani iki boyutlu görüntülerde bazen yaşanan lagler, işte sesin ses üstünde bilmesi, bitmek bilmeyen toplantılar biraz yorucu oluyor. Yani çünkü bazen mesela sen bir cümle söyleyecek oluyorsun, karşıdaki kişi de bir cümle söylüyor. Tamam sen devam et diyorsun, ona bırakıyorsun, o sana bırakıyor. Hatta bununla ilgili çok komik bir video da yapılmıştı Twitter'da ilk zamanlarında bu Zoom'un bu kadar popüler olmasının ardından. Gerçekten çok zor bir süreç.
Tabii bunları önlemek için de attığımız adımlar oldu. Özellikle ekip içinde işte Zoom sus saat aralıkları belirlemek ya da toplantı saatlerini kısaltmak, Zoom'u e-mail veya telefondan sonra son seçenek olarak konumlandırmak ya da alternatif yollara başvurmak gibi öneriler üzerine çalıştık. Ayrıca şimdilerde daha çok kullandığımız Discord gibi mecralar üzerinden iletişimimizi devam ettirmek, alışverişlerimizi ve toplantılarımızın bir kısmını buradan yapıyor olmak da o Zoom yorgunluğunu atmamızda etkili oldu.
Zoom'a ilişkin iddialar Mayıs ayında gündemimize geldi ama Mayıs'ta bir diğer gündem maddemiz de İstanbul Sözleşmesi'ydi. Bu mesele aslında aylarca konuşuldu, halen de konuşuluyor, ara ara gündeme geliyor. Temelde kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hazırlanan sözleşmeye dair paylaşılan bir dizi yanlış bilgi tabii ki siyasi motivasyonlar barındırıyordu. Özellikle toplumsal cinsiyet kavramı bağlamında öne sürülen yanlış iddiaların ayrımcılık ve nefret söylemini tetikliyor olduğu barizdi. Bizim için bu kadarı da teyit olarak harekete geçmemiz için yeterliydi açıkçası.
Haziran ayında 6 farklı kıtada 40 ülkeden 80 bin çevrimiçi haber tüketicisinin katıldığı Oxford Üniversitesi'nin Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2020 Dijital Haber raporu yayınlandı. Bu rapor COVID-19'un haber tüketimini derinden etkilediğine yönelik bir vurgu yaptı. Rapora göre sadece haber tüketimi değil, haber tüketiminin sıklığı da koronavirüsle birlikte artış gösterdi. Ayrıca küresel olarak internette haber tüketimi söz konusu olduğunda yanlış bilginin endişe yarattığı ortaya çıkmış oldu. Yani internette neyin gerçek, neyin sahte olduğu ile ilgili kaygı oranı, örneğin Türkiye'de %62 iken en yüksek kaygı oranı %84 ile Brezilya oldu. Sosyal medya ise haber siteleri ve mesajlaşma uygulamalarını geçerek yanlış ve yanıltıcı bilginin en çok endişe yarattığı mecralar arasında. Ayrıca rapora göre podcast dinleyenlerin sayısı da artarken Spotify en çok kullanılan podcast uygulaması oldu.
Podcast sektörü Türkiye'de de hareketliydi gerçekten. Bir de haber tüketimi sıklığının COVID'le artması çarpıcı bence. Geçenlerde B2 Press'li bir rapor yayınladı hatta. Üretilen haberde de COVID olağanüstü farklı diğer gündem maddelerinin önünde yer aldı. Hatta ikinci konuysa bizim de bu yıl önceliğe aldığımız konulardan biri olan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıydı. Çatışmaların öncesinde Haziran ayında biz teyit Azerbaycanca'yı hayata geçirdik. Yani diliyle, işte kültürüyle, hatta gündemiyle de bize bayağı benzerlik gösteren bir ülke Azerbaycan. O ülkede de bilgi ekosistemi büyük düzensizlikler gösteriyor. Medya okur yazarlığına katkı sağlamak, eleştirel düşünceyi geliştirmek için Facebook'la anlaşmamızın bölgeye de uzanması yıl içinde bizim için önemli gelişmelerdendi.
Temmuz ayına geldiğimizde ise en dikkat çekici başlık Ayasofya'ydı. Ayasofya'nın cami olarak kullanıma açılmasının ardından sosyal medyada birçok iddia yayıldı. Bazı polislerin Ayasofya'da tarikat mensuplarına selam durduğunu gösterdiği iddiasıyla paylaşılan fotoğraf yüzlerce paylaşım aldı. Kimileri Yunanistan'da Yunanistan Atatürk'ün evini kapatıyor dedi. Bazılarına göre ise Yunanistan işte ulusal yasa ilan etmiş. Ülkede bayraklar yarıya inmişti. Tabi bunların hepsi yanlıştı. Bu süreç bize aslında Türkiye'deki dinsel ve milliyetçi kırılımların yanlış bilginin yayılması için ne kadar da müsait olduğunu bir kez daha gösterdi.
Mertcan, bu ay gündemimizde bir önemli konu daha vardı. Onu konuşmadan geçmeyelim. Sakarya'da havai fişek fabrikasında bir patlama yaşandı. Temmuz'un hemen başındaydı yanılmıyorsam. Tabii patlama sonrası hatalı ilişkilendirme kategorisinde gösterebileceğimiz bir içerik televizyon kanallarında ve sosyal medyada da hızlıca yayıldı. Bir de yaygın ve korkutucu bir iddia daha ortaya çıktı burada. Yani bence bu içeriği bu yüzden konuşmalıyız özellikle. Havai fişek fabrikası patlaması sonrası bölgede radyasyon seviyesinin çok yükseldiği ve bunun tehlikeli olduğu vurgusu öne çıktı. Hemen biz bunun araştırmasını yaptık. Hem işte uluslararası haritalardan inceledik, hem kimyagerlerle, kimya mühendisleriyle mesajlaştık, onlardan yorumlar aldık. Ama bu tip bir patlama sonrası radyasyon yayılmasının mümkün olmadığını gördük. Bu da yılın büyük olaylarından biriydi aslında.
Ağustos 2020'ye geldiğimizde aslında bu ayın teyitte oldukça verimli geçirdiğimiz bir ay olduğunu görüyoruz bu günden bakınca. Tandans Veribilim Danışmanlığı ile birlikte Temmuz ayında bir anket çalışmamız olmuştu. Bu anketten elde ettiğimiz bulguları Ağustos'ta takipçilerimizle paylaştık. Pandemi sürecinde yanlış bilgi sorunu, yanlış bilgi, haber tüketimi ve teyit etme davranışları başlıklı bu çalışmamızı Türkiye genelinde 1025 internet kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirdik. Dinleyicilerimiz hatırlar belki bu raporumuzu da TCTV'nin bu sezonun ilk bölümünde ele almıştık. Kısaca komplo teorileri ve yanlış tedavi yöntemleri kıskacında bir hayli meşakkatli bir süreç geçiriyor olduğumuzu aslında bu çalışmada da gördüğümüzü söyleyebilirim.
Ağustos ayında First Draft'tan Tommy Shane'in hazırladığı Yanlış Bilgi Psikolojisi kitapçığını da Türkçeleştirdik. TCTV'linde de öne çıkan bazı kavramlar üzerine tartışmıştık. Kitapçık 3 temel soru üzerine odaklanıyor. Birincisi yanlış bilgiye karşı neden savunmasız olduğumuz sorusu. Yani yanlış bilgiye inanmamızın ardındaki psikolojik kavramlar ne olabilir? Bunlar aktarılıyor. İkincisi yanlış bilgiyi, yani yanlış olanı düzeltmenin neden zor olduğu. Bu kısımdaki kavramlar özellikle teyitçiler için çok ilgi çekici. Üçüncüsü ise yanlış bilginin nasıl önlenebileceği, yani dayanıklılık, eleştirel analitik düşünce ve şüphecilikten bahsediliyor. Hem Mertcan'ın bahsettiği araştırmamıza hem de bu kitapçık dahil olmak üzere bütün yayınlarımıza yayınlar sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ağustos ayını kapatmadan Instagram'ın bu sıralarda Reels özelliğini geliştirdiğini atlamayalım. TikTok'un kısa video içeriklerine rakip olabilecek bu özelliği getirmesi çok ses yaratmıştı. Reels ile birlikte Instagram'da artık 15 saniyelik farklı yaratıcı araçların kullanabildiği videolar da çekilmeye başlandı.
Eylül ayı bizim için uzun süre uğraştığımız bir işin çıktısının hayata geçmesine sahne oldu. Yeni web sitemiz artık canlı olarak okuyucuyla, topluluğumuzla buluşmaya başladı. Eski siteye kıyasla çok daha hızlı, bulguları hızlıca görebildiğimiz bir sistem var artık. Hala ufak tefek sorunları düzeltmeye çalışıyoruz tabii ki. Yeni bir sistem. Ama daha okuyucu dostu bir arayüze sahip yeni sitemiz. Onu da mutlaka bu ayın bizim için önemli gelişmesi olarak söylemeden geçmemeli.
Eylül ayında bir de çok beklediğimiz Alican Acaner'lerin hazırladığı Simpsons'lar komplo teorileriyle ilgili videomuzu YouTube kanalımızda yayınladık. Yıllardır ekranlarda olan işte Simpsons'ların sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde komplo teorilerine dahil edildiği ve bölümlerin pek çok siyasi toplumsal olayı önceden öngördüğüne dair iddialar vardı, hala var. İşte Trump'ın başkan seçildiğinin öngörüldüğü ya da koronavirüsü önceden bildiği, George Floyd'un ölümünü tahmin ettiği gibi iddialar bunlar mesela. Bunların bir kısmı televizyon kanallarında, haber programlarında da çıkmaya başlamıştı. Bunları derinlemesine araştırdığımız bir video, Simpsons'lar yine mi bildi videosu. Ayrıca videolardan bahsetmişken de Olmayan Element Contorium'la ilgili de yine komplo teorileri serimizin bir diğer bölümünde izlemek isterseniz o da YouTube kanalımızda.
Ekim ayında teyit olarak yaptığımız bir diğer heyecan verici çalışmayı okuyucularımızla paylaşmanın mutluluğu içindeydik. Editörlüğünü Craig Silverman'ın üstlendiği Dezenformasyon ve Medya Manipülasyonu üzerine doğrulama el kitabını Türkçe'ye çevirdik ve ücretsiz olarak takipçilerimizle paylaştık. Sosyal medya üzerinden sürdürülen bilgi operasyonları, dezenformasyonu yaygınlaştırmak adına kullanılan botlar, deepfake gibi gelişen teknolojiler bu kitabın başlıca konuları arasındaydı. TC Tüveri'nde bu sezonun 3. bölümünde bu kitabı biraz daha ayrıntılı olarak ele almıştık. Dinleyicilerimize hatırlatmak gerekirse bu kitap Doğrulama El Kitabı serisinin ilk bölümüyle onun hemen ardından gelen Araştırmacı Gazetecilik için Doğrulama El Kitabı'nın devamı niteliğinde ve bu 3 kitabın da Türkçesine internet sitemizden ücretsiz bir biçimde erişilebiliyor.
Ekim ayının sonlarına geldiğimizde ise bir depreme tanıklık ettik. 30 Ekim'de İzmir'de bir deprem yaşandı. Günlerce süren arama kurtarma çalışmaları, can kayıpları ve depremin arkasında bıraktıkları tabii ki. Bütün bunlar yaşanırken belirsizliğin getirdiği o karmaşa yanlış ve şüpheli bilgileri de önümüze çıkardı. De zaten deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin ardında bıraktıklarının yanında belirsizlik de bir tür bilgi krizi getiriyor. Özellikle bu gibi durumlarda yardımlaşmak, destek olmak gibi tamamen iyi niyetlerle yaygınlaştırılan birçok şüpheli içeriğe denk geliyoruz. Duygularımızı yönetmekte zorlandığımız böyle anlarda yardım uzatmak için paylaştığımız bir yanlış görselin bile çok büyük etkisi olabiliyor. Teyit olarak süreç boyunca şüpheli bilgileri incelemeye devam ettik ve yanlış bilgilerin sosyal medyada yayılımını azaltmak için önleyici adımlar da attık. Teyit yolu video serimizde Ezgi Toprak yine deprem sırasında yayılan görselleri tespit etmeye yönelik ipuçlarını aktardı. Biz de TC Tüveli'nde deprem gibi doğal afetlerde yanlış bilgiyle nasıl mücadele edebileceğimizi konuştuk.
Kasım ayı yıl içindeki krizlerin yoğunlaştığı bir süreçti. Depremin yanı sıra pandemi etkisini yeniden artırmaya başlamıştı ve Eylül'de başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında hayatını kaybedenlerin de sayısı her geçen gün artıyordu. Kasım ayında sağlanan ateşkesle neyse ki bölgenin tansiyonu biraz düştü. Biz de 27 Eylül'de başlayan ve öncesindeki Tolus çatışmalarını da kapsayan bir rapor hazırladık bu dönemde. Hatta Sayyar Mamadova, Seçil Türkkan ve Ali Osman Arabacı'nın kaleme aldığı raporda çatışma döneminde yanlış bilgi yayılımı nerelerde yoğunlaştı, hangi kaynaklarda daha baskındı gibi sorulara yanıtlar aradık. Hatta TC Tüveri'nin yeni sezon 7. bölümünde de raporu konuştuk Ali Osman'la.
2020'nin sonuna geldiğimizde ise Teyit'in platformlar düzeyindeki çalışmalarına güzel bir gelişme oldu. TikTok'un yanlış bilgiyle mücadele etmek ve platformdaki yanlış bilgilerin yayılımını önlemek için başlattığı 3. taraf doğrulama programına Aralık itibariyle Teyit de dahil oldu. Facebook'un Türkiye'de ve Azerbaycan'da 3. taraf haber doğrulama kuruluşu olan Teyit, şimdi de TikTok'un Türkiye'deki 3. taraf doğrulama programını yürütmeye başladı. Bireyleri güçlendirmek ve farklı hedef kitlelerine yönelik yürüttüğümüz çabaların yanında platformlar düzeyinde yanlış bilgiyle olan mücadeleye dahil olmak da çok önemli. Bu gelişmenin TikTok özelinde yaşanmasının da ayrı bir önemi var. Çünkü özellikle yapılan çalışmalar TikTok'un önümüzdeki yıllarda kullanıcı sayısını çok daha fazla arttıracağını öngörüyor. Bu yüzden de platforma şimdiden dahil olabildiğimiz ve bu işbirliği içerisinde olan sayılı platformlardan biri olduğumuz için çok mutluyuz. Birey düzeyinde yanlış bilgiye karşı dayanıklılık yaratmaktan da bahsetmişken, bireysel teyitçilere yönelik bir el kitabını da Türkçeleştirdiğimizi ekleyebilirim. Yanlış bilgileri çürütme el kitabı, orijinal adıyla Debunking Handbook, teyit gibi düzeltmelerin en iyi nasıl yapılacağına dair ipuçları veriyor. Siz de el kitabındaki adımları sırasıyla takip ederek yanlış anlatıları, sürekli karşınıza çıkan şehir efsanelerini en etkili yöntemlerle çürütebiliyorsunuz.
2020'nin son haftaları dünya için de bir dizi umut verici gelişmeyle doluydu. farklı ülkelerde yapılan koronavirüs aşısı çalışmaların yavaş yavaş netice vermeye başlamıştı. Hali hazırda bugün bu podcast'in yayınlandığı sıralarda bazı ülkeler vatandaşlarına bu aşıları sunabiliyor. Pandeminin önüne geçebilmek adına oldukça sevindirici gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Tabii öte yandan bu süreçte aşı karşıtlarının da bir hayli aktif çalışıyor olduğunu unutmamak gerek. Bugün mesela DSÖ'nün, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıların hastalığa karşı etkili olmadığını söylediği gibi bariz hatalı bir bilgi yüzlerce paylaşım alabiliyor. Ya da aşı deneyleri sırasında öldüğü iddia edilenlere dair mezenformasyonda bunlara eşlik edebiliyor. Tabii bu sırada artık tırnak içerisinde diye belirtebilirim, modası geçmiş diyebileceğimiz bazı aşı karşıtı söylemler de ortalıkta. İşte aşılar kısırlığa sebep oluyor, aşılar otizme neden oluyor gibi daha genel geçer aşı karşıtı argümanları da son günlerde sıklıkla görüyoruz. Teyit olarak biz sağlık alanında yayılan dezenformasyon ve mezenformasyonun önüne geçmek için ciddi bir mücadele veriyoruz ama bu bir doğrulama platformu olarak bizim tamamıyla önüne geçebileceğimiz bir fenomen değil. Hepimiz bireysel olarak yanlış bilgiye karşı nasıl sağlam bir şekilde kuşanabileceğimizin bilincinde olmalıyız. Sağlık alanındaki yanlış bilgilerin ne tarz motivasyonlarla yayıldığını ve bu bilgi kırıntılarının yayılmasının önüne nasıl geçebileceğimizi anlamamız gerekiyor. Belki de daha önemlisi bu alandaki yanlış bilgilerin kitleselleşmesi halinde nedenli hayati, yaşamsal bir tehlikeyle karşı karşıya kalınabileceğinin herkesçe anlaşılması. Tehlikenin boyutlarını yanlış bilgi yayan yakınlarımızla açık bir dille konuşabilmeliyiz diye düşünüyorum.
Teyit'in yanlış bilgiyle mücadelesinin çok farklı boyutları var ve yaptığı faaliyetler ve izlediği yollar da en az bu kadar çeşitli. Bilgi ekosistemini iyileştirmek ve eleştirel düşünceyi bir alışkanlık haline getirmek de en büyük hedefimiz. Bu nedenle de 2020 yılının Ağustos ayı itibariyle dijital medya bilgi okuryaz haklarını geliştirmeye yönelik attığımız adımları daha da sistematik hale getirmek ve olabildiğince çok farklı katmanda, farklı seviyelerde değişimler yaratabilmek ve sistem dönüşümünü destekleyebilmek için daha yakından eğitim ve gelişim projelerine eğildik. 2021 yılına da büyüyen ekibimizle çok farklı fikirler ve çok büyük heyecanlarla girdiğimizi söyleyebilirim.
Evet, çok çok yoğun, zorlu bir yıldı. Birçok krizi yaşadığımız ve yanlış bilgiyle mücadele ettiğimiz, senin de dediğin gibi Kansu, biraz daha güçlenmeye sağladığımız, büyüyen ekiple, yeni fikirlerle, yeni heyecanlarla girdiğimiz bir yıl olacak 2021. Ben size katılımlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ve tez cetvelini bugün de noktalıyoruz. Info@teyitalk üzerinden bize soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Bir taraftan da bizi Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'le diğer tüm podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Tez cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.